Gelmiş geçmiş en iyi günlerdi. Gelmiş geçmiş en kötü günlerdi. Hem bilgelik çağıydı, hem ahmaklık. Hem inancın devriydi, hem şüpheciliğin. Hem aydınlık, hem karanlık bir mevsimdi. Umudun baharı, umutsuzluğun kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik, ya da aksi istikamete. Dip çizgiye hoş geldiniz arkadaşlar. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi'nin başlangıcından bir alıntı yaparak başladım. Bugün NBA'yi konuşacağız. Yanımda Mustafa Duman, bağlantıda da Efecan Yavaş gel var. Bunu biraz Milwaukee Bucks'ın durumuna benzettiğim için aklıma geldi. Bu alıntıyla başlamak istedim. NBA finaline uzandılar ama MVP'leri sakat.
Evet.
Böyle bir durum söz konusu. Bugün final serisinde ne olur bunu konuşacağız. Aynı zamanda takımlar finale nasıl geldiği de biraz tartışmak istiyoruz açıkçası. Evet, uzun süredir 3 kişi NBA yapmıyorduk. Sağ ol bu arada Mustafa, kırmadın geldin. Biz evet. Efe ile yapıyorduk. Orçun Bey sağ olsun. Küçük burjuva olduğu için gelmiyor. Gelmiyor NBA podcastlerine kendisi. Buradan da ona bir giydirmiş olayım. Şimdi hangi takımın yoluyla başlayalım isterseniz? Ben burada ilk sözü Efe'nin ayakkını şey yapalım. Milwaukee'den başlayalım Efe, yoksa Phoenix'in şeyle mi başlayalım?
Bence önce bitirenle başlayalım. Phoenix konuşalım. Batı'dan gelelim.
Tamam, peki. O zaman ben ilk sözü zaten sana vereceğim Efe. Phoenix Suns Los Angeles Clippers'ı 4-2 geçti ve 1993'ten sonra ilk kez finale yükseldi. Chris Paul'un seri kapatan bir performansı vardı. 41 sayı, 8 asist, 7 üçlük, 0 top kaybı. Ve Paul George'un yorgunluğu, Clippers'ın yorgunluğu artık her yerden belli oluyordu ve seriyi kapatıp finale geldiler. Açıkçası sene başı pek beklenmiyordu ama bir şekilde Chris Paul 16 yıllık kariyerinde ilk kez finale çıktı. Ne diyorsun bu Phoenix'in bu yolu için?
Yani Clippers tarafını Mustafa daha iyi anlatır, daha fazla takip ettiği için, ama şunu söylemek lazım. Hem doğu finalinde de hem batı finalinde de en önemli şey, en önemli faktör sakatlıklardı. Zaten yani Phoenix Clippers serisi başlarken de Clippers'ta işte Kawhi'nin olmaması, Phoenix'e Chris Paul'un dönüp dönmeyeceği, ki Chris Paul bu sakatlar arasında en döneceği belirli oyuncuydu. Bunu konuşuyorduk zaten. Ve bu şekilde de Phoenix'in daha favori olduğu ortadaydı. Ama ya bu sene bence Clippers eğer Kawhi'yle şampiyon olsa daha alkışı hak eden bir performans sergileyemezdi. Clippers'ın bu seneki playoff performansını alkışlamak lazım. Yani bu seride dahi, yani seriyi buraya getirmek, yarışmacı olmak Phoenix serisinde önemli bir başarı. Ama hocam biraz önce istatistikleri paylaştı. 41 sayı, işte bilmem kaç üçlük ve hiç sayamadığımız o top kaybıyla, 7 üçlük bu arada, sadece abartmak için söyledim. Başka türlü finale çıkamayacağını anlayan bir süperstardan bahsediyoruz. Yani Chris Paul bu performansı yapmasa belki Clippers seriyi döndürebilirdi. Chris Paul bunun farkındaydı ve kusursuz oynamalıydı ya. Ben o maçta da onunla o hissiyatı sezdim ya. Ya en ufak hatada bir şans daha elimden gidebilir ve bir şansım olmayacak diyordu. Bu şeyi konuşalım, hocam da orayı bence daha iyi açıklar. Ya Phoenix cephesinin finali bence çok yakışıyor. Ama daha fazla NBA finali yapma şansı olan takımlarla yapamayıp bu sene yapabiliyor olmaları da garip geliyor bana. Ya biraz NBA konjonktürünün bu sene biraz değişmesiyle ilgili. Ya benim için şeydi, beklenen bir finaldi. Zaten konuşmuştuk hocamla. Ve biraz sizden de dinlerim o tarafı. Yani Batı finali değişkeni, en büyük değişkeni Clippers'ın yorgunluğu ve Phoenix'in bir daha bu şansı elde edemeyeceğini bilmesi gibi geliyor bana. Kilit anahtarlar bunlar.
Katılıyorum. Hemen şeyi, yani burada insanlar muhtemelen hatırlamıştır. Steve Nash, Amare Stoudemire takımı, işte Sean Marion, Roger Bell'li takım NBA finaline yükselemedi ve genelde de benim tuttuğum takım olan San Antonio Spurs'e toslamışlardı. O kendi tuttuğum takıma yenilmelerine rağmen o kadro için çok üzgünüm. Onu bir kere söyleyeyim. Yani hep bir şampiyonluk isterdim. Yani şanssız sakatlıkları da olmuştu. Ondan önce de bir Charles Barkley dönemi var zaten. Şimdi ben
yani
burada
iki tane çok net final şansı olan takımları vardı. Bence en düşüğüyle, üçüncüsü bu en düşüğüdür yani onlara göre.
Evet.
Üç arası bir değerlendirme yapsam en beklenmedik finali bence.
Şimdi burada Clippers cephesinden de hareketle Phoenix'in şeyini aslında hep konuştuğumuz bir şey var. Bazen bu tip eşleşmeler ya da bir şampiyonluk maçı takımın süper yıldızının her şeyi eline alıp bu seriyi burada bitireceğim abi demesine bakıyor. İşte Chris Paul'un yaptığı, ne bileyim işte Kobe Bryant'ın olimpiyatlarda yaptığı, Vasile Micic'in finalde yaptığı filan gibi böyle bazen oturup her şeyi ipleri eline alıp bitirmesi gerekiyor ve Chris Paul bunu yaptı ama tabii Clippers'ın da aslında nefesi pek yoktu. Sen bu seri için ne diyorsun? Çünkü bu aslında burada şeyi de değerlendirebilirsin Mustafa. Clippers'ın geleceğine ilişkin bir nasıl bir şey bekleyebiliriz de aslında söyleyebilirsin belki.
Ya öncelikle Phoenix'i tebrik etmek lazım. Çünkü iki tane Los Angeles takımını yendiler, elediler ve aslında BDLA tezahüratında devam ettirdiler. Öncelikle Phoenix'i gerçekten tebrik etmek lazım ama tekrardan bunu vurgulayacağız. Phoenix'in kazandığı 4 maçın 3'ü bence ortada. Yani işte biri zaten Paul George'un serbest atışları kaçırması. Ya ortada maçları son anlarda, son toplarda bence biraz da şansı yardım ederek maçları kazanmasını bildiler. Böylece finale çıktılar. Ben Phoenix'in finale çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Efe'nin bundan yanlış hatırlamıyorsam birkaç podcast önce işte Clippers hafife alınmamalı. Öyle bir takım değil, hafife alırsanız işte cezasını çekersiniz yorumu. Aslında bu seride de işledi. Clippers geriye düştüğü her ortamda bir şekilde maçı kapatmasını bildi ama hem yorgunluk, yanlış hatırlamıyorsam son 32 günde 16 maç mı ne yapmıştı Clippers?
Tabii tabii. Yani Paul George zaten en çok süre alan oyuncu açık ara.
Aynen 700 dakikalara falan evet. Çıkmıştı. Reggie Jackson da 3. sıradaydı falan. Yani Clippers cephesinden konuşursak Reggie Jackson'ın performansı bence kritik burada. Belki Kavaya işte bak bir takım var, bir ruhla oynayan bir takım var. O yüzden seneye devam et. Yeni eklemelerle belki bir şeyler yapabiliriz. Mesaj da vermiş olabilir. Onu göreceğiz seneye. Onun dışında da Paul George konusunda da tamam seride takımı sırtladı. Özellikle rebound katkısı. Yani her maç 12'nin üzerinde rebound verdi. Bu çok önemli bir mesele. Yani o sayede bir oyuncunun hem rebound'a katkı vermesi hem özellikle işte Cameron Payne'in penetreler olsun, ondan sonra Devin Booker'ın penetreler olsun, bunları direkt karşılayan oyuncu olması. O yüzden çok yorucu oldu ama yine de Paul George'un hani ben daha fazla böyle kendini göstermesi ve hani ben buradayım mesajını vermesini beklerdim. Tamam bazı çeyrekler çok iyi oynadı ama
winner değil mi diyorsun?
Ya bence tam winner diyemeyiz ya. Bence değil. Yani tamam bir çeyrek çıkıp çok iyi oynaması evet bizi çok etkiledi ama bazen de 3 çeyrek çok kötü oynadı. O yüzden Paul George'da yapabilecek de bir şey yoktu. Biraz yani Utah Jazz'da yaptığımız sistemi Phoenix'e de yapabileceğimizi düşündük. Ama karşı tarafta ayakları hızlı DeAndre Ayton vardı. Olmadı. O yüzden de Phoenix hak etti. Ama yine de belirtmek lazım. Hani bir yazı tura meselesi oldu yani. O 3 tane maç gerçekten de çok ortada maçlardı. Böyle söyleyeyim.
Zaten bu final serisinde final oynama tecrübesi olan tek oyuncu Jay Crowder. O da Phoenix'te. Geçen sene Miami ile final oynadı. Onun dışında hiç kimsenin finali yok. Clippers'ın geleceğinin nasıl olacağı da önemli. Bir ara çünkü Reggie Jackson %90'la şut atıyor gibi geliyordu bana. Hani ne yapsa sokuyordu çünkü Reggie. Yani Reggie'den bir daha böyle bir katkı gelir mi onu da bilmiyoruz ama Kavay'ın ben yani not olarak söyleyeyim imzalayacağını düşünüyorum. Yani Ibaka falan da yok. Gerçekten çok fazla sakat var. Bunu burada söyleyelim. Yani tamam başarıdır. Başarıdır ama her şampiyonluk yolu da aynı zorlukta değil. Şimdi yani bir 2011 Dallas, 2016 Cleveland, işte ne bileyim 2014 Spurs yollarını falan düşündüğümüzde yollar biraz farklı. O yüzden çok değişik bir NBA finali izleyeceğiz. En azından Golden State Cleveland şeyi bitti. O yüzden memnunum. Onu baştan hani 2 senedir bu konuda memnunum. Sadece bu fikstürün çok yoğun olması birazcık oyuncu sakatlıklarına da neden oldu. Bu da aslında NBA'in izlenebilirliğini de düşürüyor. Peki Phoenix Clippers şeyi böyle. Buradan izninizle Milwaukee Atlanta cephesine geçelim. Ben burada bir şey söyleyip size bırakacağım yine. Milwaukee'nin Budenholzer Hoca'nın Trae Young'ı bence çözdüğü bir seri oldu. Belli bir ölçüde çözdü. Trae Young'ın floater alanını Brook Lopez'le savunmak. Ki sene boyu Brook Lopez'i uzun süre switch çalıştırdı ama switch'in olmayacağını fark etti. Çünkü Trae Young tepede kaldığı an gönderiyor şutu. O da 30 sayı 10 asiste yakın bir ortalamayla oynadı. LeBron vari bir istatistik bu. Bunun yanında Atlanta'nın yetenekli geniş rotasyonu yani Milwaukee'den daha geniş bir rotasyonu var. Ama Atlanta şey bir takım değil mi? Hepimiz bunu biliyoruz yani. 6-7 tane böyle 80-85'lik oyuncusu var. Hiç 90'lık adamı yok. Yani o süper yıldız eksikliğini çektiler seri boyu. Ve bence Atlanta Milwaukee'nin mismatchlerine düzgün atak edemedi. Özellikle Trae Young döndükten, o döndüğü maçta zaten hiç iyi durumda değildi. 17-4 falan attı. Olmadığı maçta da Hörter'den falan bunu iyi katkı alabildiklerini düşünemiyorum. Ve tabii ki Milwaukee'nin çok net bir fizik üstünlüğü mevcuttu Atlanta'ya karşı. Şimdi burada ben yine ilk Efecan'a dönmek istiyorum. Milwaukee-Atlanta serisinin ben 6. maçını özellikle konuşmak gerekiyor. Bir 3. çeyrekte Chris Middleton tek başına bir yere 13-0 seri yaptı. 3. çeyrekte de 23 sayı attı. O da mesela kapatma performansıydı. Böyle işte yıldızlar seri kapatma performansları sergileyebiliyorlar. İnanılmaz oynadı Chris Middleton ki Brooklyn serisi 6. 7. maç. Atlanta serisinin 5. 6. maçı, yani her iki serinin de son iki maçını inanılmaz oynayan bir Middleton izliyoruz. Aynı şekilde Brook Lopez 5. maçı müthiş oynadı. Drew Holiday de çok formda. Efe sen ne diyorsun bu seriden?
Belki bir ekleme yapayım. Atlanta serisinin 2. maçını da çok çok iyi oynayan bir Middleton var. Yani hani Antetokounmpo varken de bir maç kaybedebilirlerdi aslında. Middleton'ın son çeyrek performansı olmasa. Ya 2 ya 3 bu arada. Çok da şey değilim. Son çeyrekte 20 Middleton, 17 Atlanta bitti. Öyle bir seri var. Öyle bir maç sonu var. Bu da şeyi gösteriyor aslında. Trae Young sakatlanmasa ve Antetokounmpo sakatlanmasa. Ya bu seri acaba 7. maça gider mi diye ben düşünüyordum. Ya çünkü Atlanta, Trae Young ne kadar 80-85 oyunculardan bahsediyoruz hocam. Doğru örneklediniz. Ama yani bazen bu özellikle bu playoff'ta özellikle şeyden çok beslendi. Onu küçümsemekten. İşte hani birazcık hırslandı.
Kötü adam rolü var ya deplasmanlardaki kötü adam. NBA'ciler de öyle diyor yani.
Hadi bu çocuğu ne zaman döveceksiniz rolüne büründürdüler birazcık Trae yani. Ve yani ne zaman bunu ne zaman buna geçilse işte hem Philadelphia serisine cevap verdi hem Atlanta ilk maçında. Hatta belki de işte o hakem pozisyonu olmasa ki çok çok şanssız saçma bir sakatlık. Sonra da bir türlü toparlayamadı. Antetokounmpo meselesi ise, ya hocam Middleton'ı şeyde konuşuyorduk Brooklyn'de, Brooklyn serisinde. Yani ne zaman gireceksin seriye? Bu arada ben 2-0 iken Milwaukee'nin seriyi geçeceğine dair bazı iddialara bile girmiş durumdaydım. Hani saçma sapan bir güven vardı bende. Çünkü Brooklyn'e özellikle Kyrie sakatlandıktan sonra özellikle o organizasyonu Kevin Durant'in üstüne yıkma meselesinin Oklahoma'da sonuç vermediği gibi Brooklyn'de de vermeyeceğini düşünüyordum ki öyle oldu. Yani daha statik, daha yanına bir şeyler aradığınız bir oyuncu karakteriydi. Çok eskiye gitmeden şey söyleyeyim. Trae Young öyle değil. O yüzden bu seride bence en önemli değişken oldu. Trae Young'ın sakatlanması mı daha büyük şey götürür? Antetokounmpo'nun sakatlanması mı daha büyük şey götürür? Sorusunun cevabı ortaya çıktı. Yani hani Milwaukee'nin Antetokounmpo'suz oynayabileceği en az 3 tane opsiyonlu oyunu var. Her bu maçlarda bunları gördük. Drew Holiday'den hocam bahsetti. Ya Brook Lopez'in inanılmaz bir maçı var. 5. maçta. Ya hani bunları düşündüğümüzde Atlanta'nın özellikle şey ana motoru gidip bütün motorları çalışıyor aslında. Mesela baktığınız zaman Bogdanović çok iyi seri geçirebilme potansiyeline sahip diyorsunuz. İşte Gallinari çok iyi oynayabilir. Capela'sı var diyorsunuz. Werther diyorsunuz ama ya hiçbiriniz hayal ettiğinizde o takımın Trae Young'ın NBA finali yapmayacağını biliyordunuz zaten. Biraz böyle bir resim çektik Atlanta'yı bu sene zaten izlerken. O yüzden ya Milwaukee'nin bu serisi hem Middleton'a hem de bence Budenholzer'a bir şey artık. Hani bir hediye olarak geldi Antetokounmpo'nun sakatlığı. Alın ve kendinizi gösterin ve NBA finalinde çok daha özgüvenli insanlar olun gelin. Ya çünkü gerçekten o ezilme, Antetokounmpo'nun liderliğinde ezilme potansiyeli çok yüksekti. Bu iki kanadın, hem koçun hem de yardımcı karakterin. Hani bir filmin yardımcı karakteri Middleton'ın değil mi şu an yani Milwaukee'de? O yüzden de onun bu role bürünmesi çok çok çok önemliydi. Ben Milwaukee'yi tebrik ediyorum bu arada ya. Yani buradan kalkmaları çok güzel. Ve finalde görecek olmaktan da mutluyum yani.
Ben burada bir iddiada bulunarak Mustafa'ya döneceğim. Çok eleştirdik biz burada Middleton'ı. Alfa karakter değil falan filan diye konuştuk. Ben kendim de söyledim ama şu iddiamı ortaya koymak istiyorum. Benimle benzer düşüncede olan yorumcularda gördüm. Milwaukee Bucks'ın en iyi oyuncusu Chris Middleton'dır diyorum. Mustafa ne diyorsun? Yannis değildir diyorum.
Ya tartışılır yani. Hani Chris Middleton'la Yannis'i karşılaştırmak ne kadar doğru, orası tabii da biraz tartışılır ama hani Middleton'ın iyi oynayışıyla Yanis'in iyi oynayışının Milwaukee olan etkisi tartışıldığında Middleton'ın daha yüksek diyebiliriz. Bunu da zaten seride gördük.
Yani iki kez MVP olmuş adamı da ne güzel harcadım bu arada. Yani şu an beni dinleyenler küfür ediyor olabilir.
Ya zor soru sordun hocam. Ama
ben bir şey ekleyebilir miyim bu yoruma eğer müsaade ederseniz?
Tabii tabii.
Sesim bazen karışıyordu, arada girmeyeyim. Hocam ya NBA kurslarına ya da oyuncu yetiştirme kurslarına Amerika'da gittiğiniz zaman %95 oyuncunun bütün potansiyelde %95'in 96'nın Middleton olma şansı vardır. Ama Antetokounmpo olma şansı olan %3, %4 insan vardır. O yüzden bence Antetokounmpo tabii ki çok daha sıra dışı bir oyuncu yani.
Evet. Tabii ki canım, buna bir şeyim yok. Ben bu ortalığı karıştırmak için yangına dönsün diye podcast şey yaptım.
Ben de Efe tarafındayım biraz bu konuda.
Efe tarafındasın. Aynen. Peki.
Şimdi Atlanta konusunda, yani benim Atlanta izlerken en çok dikkat ettiğim konu, Atlanta tam bir sistem takım. Yani her şey belli. Kimin ne kadar oynayacağı belli, ne yapacakları belli. O yüzden dolayı bence biraz hani özellikle hem Philadelphia serisinde hem de bu seride geriye düşseler de bu sistemleri sayesinde fark kapattılar. Ama işte esnek olmamaları maçın sonunu bir şekilde sağlamadı. Yani mesela atıyorum işte 3 ya da 4. maç, asla unutamıyorum o maçı, çok böyle üzülmüştüm. Okonkwo o kadar iyi top oynadı ki. Yani hani çıldırdı Okonkwo, gerçekten çıldırdı. Yani böyle 16 sayı falan attı üst üste herhalde, öyle hatırlıyorum. Kenar aldı. Yani o yüzden hani Atlanta'nın böyle biraz daha bu tip müdahalelerde daha esnek davransaydı.
Ama bence Nate McMillan'ın bu takımı 14-20'den aldığını da hatırlatalım.
Ya tabii o konuda yani söylemek lazım, ama dediğim gibi yani biraz daha esnek olabilseydi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bir de Reddish ve Hunter da eksikken.
Ki Reddish döndü. Çok, bu arada Chris Middleton'ın yandığı maçta Reddish ayakta tuttu takımı.
Yani şey anlamında diyorum, hani yarı finali de kattığım zaman genel anlamda playoff serisindeki eksikliğini de düşünürsek Atlanta'nın katkısı bence önemli. Milwaukee öveceğim de hiç aklıma gelmezdi. Biraz işte Milwaukee Phoenix serisinde de biraz Ogre'da biraz da Milwaukee öveceğim yani.
Oraya geleceğim. Seriyi konuşacağız.
Ama gerçekten sene başında bana söyleserdi Milwaukee öveceksin sene sonunda, herhalde olmaz derdim kendi kendime.
Buraya bir not aldım. Bu arada onu söylemeden geçemeyeceğim. Aynı şeyleri metinlerde de yapıyorsun. Arkadaşlar ben Mustafa'nın bu arada danışmanıyım, tez danışmanıyım da o yüzden dolayı diye bir kullanım yok. Ya ondan dolayı ya da o yüzden. Altın bozukluğu bu. Bunu da buraya yazayım. Sonra diyorsun niye çiziyorsun hocam diyorsun. Şimdi ben burada
buradayız hoca.
ben şunu ekleyeyim. Milwaukee'nin final yapmasına şu açıdan sevindim. Abi 3 senedir debeleniyorlar. Yani çok uğraştılar. Çok uğraştılar. 3 senedir debeleniyorlar ve ben bu tip başarıların birazcık böyle emekle gelmesi daha çok hoşuma çıkıyor. Öyle yani Atlanta ilk playoff'unda şampiyon, yok abi öyle bir şey yok yani. Benim mantığıma ve şeyime, hani isteğime de uymuyor. Onu söylemek istedim. Yoksa ben Atlanta Milwaukee arasında birini daha çok tutuyor falan değilim. Sadece Milwaukee 3 senedir buralarda ve MVP çıkardılar. Neredeyse defansif oyuncu da olacaktı yalnız. O yüzden hani bu sistemin, bir de Budenholzer hocayı biraz severim ben Spurs tedrisatından. Onu söyleyeyim. Şimdi finale geçeceğim izninizle. Finale...
Ben çok bir şey söyleyeyim mi bitirmeden? Ya Nate McMillan'ın da bu doğu duvarına vurması çok abartı olmaya başladı. Ya bence bir yerde geçecek. Size katılıyorum. Yani Indiana'da da öyle. Hani Atlanta'da da öyle. Hep doğu finali duvarına vuruyor. Bir yerde kıracak elbette. Yani. Hem de hiç beklenmedik takımları doğu finalinde çıkarma şansı yaratıyor her seferinde. Ya Nate McMillan'ı da övmek lazım yani.
Bir de Trey Young da şey dedi. Geri döneceğiz dedi. Hani bu inancın yaratılması da Atlanta için önemli.
Bence zor ya.
Bence de zor konjonktür açısından.
Peki bu şey hikayesi nasıl oldu hocam? Ya Atlanta doğu finaline çarpıyor. Budenholzer finale çıkıyor gibi bir ironi de oldu aslında. Yani hem Atlanta Budenholzer ilişkisi içinde birazcık ben şey oldum, böyle bir buruk oldum.
O meşhur 60 galibiyetli takım diyorsun. Bu arada Atlanta'nın Dominic Wilkins döneminde de hep Larry Bird'a çarpmışlığı vardır. Onu da hatırlatalım. NBA tarihini bilenler bilir. Şimdi ben izninizle yaklaşık 20 dakikadır şeyleri konuşuyoruz. Ve burada klimamız olmadığı için yavaş yavaş erimeye başladık Mustafa'yla birlikte. finale geçelim. Milwaukee Bucks, Phoenix Suns. Şimdi bu final 1974'ten sonra Milwaukee'nin işte ilk finali olacak. Karim'le bir şampiyonlukları vardı 71'de yanlış hatırlamıyorsam. Phoenix'in de yani 21. yüzyılda aslında ilk kez final oynayacak bu takımlar. Ve Crowder dışında daha önce finale çıkmış oyuncu da yok. Şimdi şuradan başlamak istiyorum ben. Bir iki yorumu bugün daha moderatör şeyini üstlendiğim için yine birkaç yorum yapıp buradan belki düşünebiliriz. Hem de birkaç not da vereyim. Şimdi bir kere şu meşhur istatistiği ben de vereyim. Bizi dinleyenler de duymuş olsun. Shaquille O'Neal'ın kendisi ya da bir takım arkadaşının ya da eski bir takım arkadaşının 37 yıldır NBA finalinde oynaması gibi bir durum söz konusuydu. Bu kırıldı artık. Yani böyle bir saçma bir istatistik. ESPN artık benim yediğim ıspanağın bile istatistiğini çıkarabilecek durumda. Yannis Antetokounmpo sakat olduğu için Phoenix şu an hem serinin hem ilk maçın favorisi. İddia şeylerine, betting sitelerine ben baktım. Şöyle bir şey de var. Yannis bu sezonki iki Phoenix maçında muazzam oynadı. İki maçta toplam 80 sayı attı Yannis Antetokounmpo Phoenix'e karşı ve DeAndre Ayton, bunu söyleyelim, içinden geçti. Yani Ayton tutuyordu onu. Tabii Ayton playofflarda büyüdü. Buna bir itirazım yok. Biz kayıttayken arkadaşlar bu hyperextended knee, işte bu dizdeki sorunu Yannis'in dönebilir şeklindeydi. Yani çok böyle şiddetli bir sorun olmadığı, yani finalin ilk maçında bile bir ihtimal oynayabileceğine dair bir haber akışı söz konusu. Yannis finalin bir yerinde dönecek gibi, ama döndüğünde ne kadar iyi dönecek? Trae Young gibi ya da Chris Paul'un ilk maçı gibi dönerse takıma eksi de yazdırabilir. Onun da notunu vermiş olayım. Ben şimdi diğer şeylere geçmek istiyorum. Birincisi soru şu. Milwaukee Phoenix'in pick and roll'ünü, bunlara istiyorsanız hani sizin için de belki düşünce şeması olarak belki yardımcı olur. Milwaukee Phoenix'in pick and roll hücumunu nasıl savunacak? Merak ettiğim konulardan biri bu. Ben burada genelde dezavantaj olarak görülen ama aslında bence avantaj olabilecek bir unsurun ön plana çıkacağını düşünüyorum. Trae Young'ın floater alanını savunmak için Brook Lopez'in droplu savunması, yani bir iki adım geride savunması, NBA playofflarında orta mesafede yaşayan Devin Booker ve Chris Paul için iyi bir antites olabilir. Yani bir panzehir olabilir. Şöyle söyleyeyim. Chris Paul şutlarının bu playofflarda %73'ünü orta mesafeden attı. Devin Booker şutlarının %57'sini orta mesafeden attı. Yani Chris Paul 7 tane şut attı. O bir daha olmayacak. Öyle sürekli olmaz. Dolayısıyla buradaki switch yerine muhtemelen yine bir droplu savunma bekliyorum. Bu ne kadar etkili olacak benim merak ettiğim hususlardan biri. İkincisi, Devin Booker'ın çok muhteşem bir savunmacı olmaması kısalarına karşı Milwaukee'nin sorun yaratabilir. Ama aynı zamanda Devin Booker'ın inanılmaz maçlar çıkarmasına rağmen, özellikle Clippers serisinin ilk maçı mesela, teması sevmeyen bir oyuncu olması, Jrue Holiday gibi bir kısaya karşı mesela Chris Paul ya da Devin Booker'ın neler yapacağı yine benim için merak konusu. Şeye gelmek istiyorum. Öte yandan Phoenix'in bence şöyle bir avantajı var. Milwaukee Atlanta'yı çok ezdi fiziksel olarak, ama Phoenix'i o kadar kolay değil gibi geliyor bana ezmek. Yani Mikal ve Crowder'ın ayakta kalabilecek oyuncular olduğunu kanatta biliyoruz. DeAndre Ayton'un da çok güçlü bir uzun olduğunu biliyoruz. Bu mesela fiziksel mücadele nasıl olacak? Middleton'dan, kanıtından bile bazen fiziksel üstünlük kurduğunu gördük. Çünkü biz Milwaukee Bucks'ın zaten Brook Lopez falan var. Yani Milwaukee büyük bir takım. Yine başka bir soru. Bunları hep böyle konuşalım diye ortaya koymaya çalışıyorum. Mikal Bridges ve Jay Crowder'ın skor katkısı. Yani bu adamlar kaç sayı atacak? Çünkü çok önemli. Bu adamlar sayı attığında maçı kazanıyorlar. Yani bu ikisi toplam 25 sayı falan attığında Phoenix'i yenmek çok zor. Ve şey, son olarak da şunu söyleyeyim, pek biraz gözden kaçıyor ama Milwaukee'ye karşı denenir mi onu bilmiyorum, Cameron Johnson'ın köşe şutları şu an NBA'de PJ Tucker'dan daha verimli köşe şutu sokuyor Cam Johnson Phoenix'te. PJ Tucker'ın şutları girip girmeyeceği çok önemli, çünkü Milwaukee iyi üçlük atamayarak geldi. Son 1-2 maç hariç iyi üçlük atamayarak geldi. Phoenix bu üç sokamayan Milwaukee'ye karşı ciddi şekilde farklı kombine savunmalar deneyebilir. Yine X faktörleri falan da konuşacağız. Bu sefer ilk sözü ben hep Efe'ye verdim. Bu sefer Mustafa'ya vermek istiyorum. Final hakkında neler düşünüyorsun? Tabii en son şeyi de alacağım. Yannis Antetokounmpo yokken veya varken şeklinde de farklı düşünceler ortaya koyabilirsin, ama en azından ilk maç Yannis yok gibi görünüyor.
Şimdi şeyi bir önce vurgulayayım. 1971'den beri ilk kez NBA finallerinde şampiyonluğu daha önce kazanmayan oyuncular oynayacak. Hı hı. Bu bence önemli bir istatistik. Sonra ben işte podcast'ten önce istatistiklere baktım. Bu Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks'la Clippers, Phoenix istatistiklerine baktım 6 maç üzerinden. Bütün istatistiklerde hani ana göstergelerde Milwaukee önde. Yani mesela sayıya baktığınız zaman Phoenix 632 sayı atmış, Milwaukee 680. İşte top çalmada 350 falan. Yani o temel işte rebound olsun, blok olsun, top çalma olsun, üçlük sayısı olsun, bütün göstergelerde Milwaukee önde. Önce bunu bir belirtmek lazım.
Daha iyi hücum ettiler diyorsun.
Daha iyi hücum ettiler. Bir de üçlük meselesinde hani Milwaukee'nin en büyük handikaplarından biri. Onu da vurgulamak lazım hocam. Sen de söyledin. 6 maçlık seride 219'da 68 üçlük atmışlar. Çok fazla deneyip çok da kaçırmışlar. Ama Milwaukee açısından şöyle güzel bir nokta var. Jrue Holiday inanılmaz üçlük atıyor şu an. Baya %36'larda mı? %40 seviyelerinde evet, evet. Bir %37'li üçlük atıyor Jrue Holiday. Bunu artırması önemli. Şimdi şöyle geleyim. Ben seriye genel anlamda baktığım zaman özellikle Suns'ın Clippers karşısında Clippers'ın çok iyi savunma yaptığını düşünmüyorum ben o seride. Clippers zayıftı. Bu sebepten dolayı da çok fazla zaten penetre yaptılar. Yani Cameron Payne penetreleri. O kadar çok Payne penetresi izledik ki artık seride. Hadi bir yerden sonra ya yeter artık yani. Payne harbiden Michael Jordan seviyesine falan çıktı. Özellikle ikinci maçta 29 sayı attı maçta.
Reggie hangi seviyeye çıkmıştı?
Ama yani şu var. Hani Clippers ve Milwaukee'nin o savunma katılığını eğer karşılaştırırsak ben Milwaukee'nin Clippers'tan daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle hem Brook Lopez'in sertliği olsun hem de ön savunmadaki sertlik olsun. Biraz daha yani Clippers'tan ötede olduğunu düşünüyorum. Yani Phoenix'in o kadar çok rahat orta mesafe atamayacağını hatta biraz daha az içeri gireceğini düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Clippers serisinde Mikal Bridges ve Crowder bence seviyesinin altında oynadı. Yani genel ortalamalarına baktığımız zaman Bridges bu seride 8.7 sayı atmış. Crowder da 6'larda, 5 ya da 6'larda. O ikisinin bu kadar sayı attığı Phoenix gerçekten skorda kısır kalıyor. Skorda kısır kalmasından dolayı da biraz daha ben burada Phoenix'e şans veriyorum. Bir de gelmeden yani önce
Milwaukee'ye
şans veriyorum. Bir de gelmeden önce bench katkısına baktım. Özellikle de işte bu hani Payne bir ara ilk 5 çıktı Chris Paul olmadan dolayı. İşte Bobby Portis de ilk 5 çıktı. Onu da çıkarttığım zaman ben sayısında da Milwaukee'nin 161-130 üstünlüğü var.
Ki rotasyonu dar Milwaukee'nin. Yani şey yok, DiVincenzo yok. Ona rağmen.
Ya o yüzden dolayı hani bu seride işte sen söyledin ilk maçta Giannis oynamıyor. Tamam ilk maçta Giannis yoktu da yani Atlanta'nın son 2 maçında da Milwaukee bir mesaj verdi. Hı-hı. Vermedi mi? Bu mesaj önemli değil mi? O yüzden dolayı biraz daha işte yani şeyde Milwaukee'de sayabileceğim 4. adam çok. Sayabiliyorum. Ama yani Phoenix'te tam bu 4. adamım diyemiyorum. Özellikle işte Booker, Chris Paul ve Ayton'dan sonra bu 4. adamdır diyemiyorum. Özellikle de işte Payne'in penetrelerinin biraz daha verimliğin düşmesinden dolayı. Yani genel anlamda baktığım zaman ha bu eklemek lazım bir de. Mesela Forbes'u inanılmaz kullandılar. Connaughton beklenenin üstünde
Forbes benim X faktör listemde.
Yani inanılmaz kullandılar. Benim burada vermem gereken Milwaukee açısından iki önemli nokta var. Birincisi abi Giannis üçlük atmamalı. Atmamalı. Yani Giannis topu eline aldığı zaman Forbes'u dipten çıkar. Yaptılar bu seride birkaç kez. Karşılığını aldılar. O yüzden biraz daha Forbes'tan faydalanabilir. Giannis üçlük atmamalı ve şu an Milwaukee'nin en önemli handikaplarından biri. Giannis %50'lerde Jrue Holiday de %60'larda serbest atış atıyor. Bunun da bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ben Efe'ye dönerken iki tane oyuncunun ismini söylemek istiyorum. Özellikle 6. maçta nereden çıktı bu adam ölmedi mi filan. Yani tabii öyle değil. Dalga geçiyoruz da. Jeff Tick. Yani bir Jeff Tick gerçekliği var. İki, bu senenin ideal fantezi oyuncularından biri olan Bobby Portis. Yani bir ara Middleton'dan daha çok top kullanmıştı.
Abi Efe'den özür diliyorum. Şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Bobby Portis yani Efe de biliyor işte. Yani fantezide en atılmayan oyunculardan biri. Bir sürü atamıyorsun yani. Bir yerde dursun diyorsun. Çünkü 10 dakika oynuyor. Bir bakıyorsun 16 sayı 8 rebound falan vermiş. Harbiden ya Clarkson'la birlikte böyle kısa sürede en fazla sayı bulan oyunculardan biri. İnanılmaz verim alıyorsun. Oyuna soktuğun an çat sana bir karşılık veriyor. Yani Bobby Portis'in de özellikle son şeyde 5. maçta verdiği katkı da çok büyük.
Evet, oyunu doğru oynamak meselesi çok önemli. Tabii Giannis geldikten sonra bu daha çok ortaya çıkacak. Efe'ye dönmek istiyorum. Bu seriyle ilgili senin söylemek istediklerin neler Efe?
Ya seri değerlendirmesi zor bir seri. Hem o if faktörü var yani size hep söylediğim. Antetokounmpo'lu ne kadar sağlıklı, bence sakatlık zor bir sakatlık. Yani hani pozisyonu izlemeye dahi içime el vermeyen bir sakatlık. Yani dönebilecek mi, ne derece dönecek, buraları ayrı tartışmak lazım ama genel görüntüyü bir tartışalım. Bir kere Mustafa'nın dediği nokta var. Ya bu takım, ben Milwaukee cephesinden başladım herhalde, belli ettim bu arada. Hiç söylemeden daldım yani. Son iki maçta ciddi bir mesaj verdi. O mesaj ne? Aslında biz Antetokounmpo'yla beraber oynayamadığımız bir oyun var, onu oynayabiliyoruz. Antetokounmpo geldiğinde de aslında bunu oynamak istiyoruz. Yani bu derece paylaşımlı top oynamak istiyoruz ama mümkün değil. Burada da Mustafa'nın dediği ikinci nokta var. Yani artık üçlük kullanmamalı. Ama ya şimdi karşı takımlar da salak değiller bir yerde. Antetokounmpo öyle bir boşluk yaratıyorlar ki eminim Antetokounmpo evde oturuyor ve akşamları şey diyor, üçlük atmamalıyım. Üçlük atmamalıyım. Ama sonra bir geliyor şey gibi, parkta 45 dakika oynarsın, 46. dakika kimse seni savunmaz ve boş şut atarsın ama kolunda güç kalmaz ya. Böyle bir şut atma isteği geliyor ona, yani bunu sokarım falan diye. Saçma sapan bir ikilem var. Ya şu Brooklyn serisinde yine orayı örneklendireceğim. Ben bu serinin oraya daha çok benzediğini düşünüyorum. Sebebi şu. Bence daha derli toplu, en azından topu kimin kullanacağı belli bir organizasyon Phoenix şu an için. Yani Milwaukee oranla. Neler yapacağı çok daha sabit. İşte orada nasıl Kyrie ve Durant'la oynadıkları zamanı düşünelim ki bence öyle rezillikler çıkabilir eğer Milwaukee birazcık sıkıntı. İlk iki maçtaki o düşülen durumu hatırlıyorsunuz. Milwaukee oradan geldi buraya ama orada düşülen durumun da bir sebebi vardı. O da ciddi algısıyla oynadı Milwaukee'nin yani. Sen bunu yapamazsın dedi ve yapamadılar yani. Hani öyle bir savunma şekliyle savundular ki Mustafa'nın dediği Clippers serisini de örneklendirelim. Şimdi Cameron Payne dribbling yaptı, savunma yapamadı gibi geliyor Clippers ama maçtan önce şey bir öğrenilmiş bir şey vardı. Milwaukee şey, Phoenix'in kanatlarını kapatmalıyız. Kanatları kapatmak için öyle durağan bir savunma yapıyorsun ki. Ne switch var kanatlarda top değişirken. Şey de akıllı, belki de NBA'ye şu an en iyi birebir oynayan iki oyuncusu. Chris Paul ve Devin Booker'la oynuyorsun. Böyle hücum edeceksin tabii. Mikael Bridges de, Jay Crowder da çok az top kullanacak haliyle. Böyle bir formül ortaya çıkıyor. Ya Devin Booker ilk maçı aldığı hali hatırlayın. Yani hani kaldırdı attı. Niye? Birebir oynayın dediler ya. Yani burada da aynı şeyi sonucu görebiliriz. Milwaukee, Phoenix'in kanatlarına, şutuna, hatta bence Aiton problemine odaklanırsa bence savunmada çok zayıf kalacak. Bence en önemli kesmesi gereken nokta Jrue Holiday ve Middleton'la bu ikilinin üstüne çökmek. Gerekirse PJ Tucker'la. Yani burada ana faktörü unutmamak lazım. Phoenix'i ne Mikal Bridges, ne Jay Crowder, ne de DeAndre Ayton şampiyon yapamaz bence. Devin Booker ve Chris Paul üzerinde bir savunma tuzağı hazırlamalısınız. Bunda işte Clippers'ın yapamadığı nokta buydu. Orada tam da ifade edememiştim. Yani hani bütün ya Phoenix'i daha değerli toplu dememin sebebi bütün çarkları çok iyi çalışan bir takım olarak söylemiyorum. Yani kimin hangi dakika topu kullanacağı belli oranında söylüyorum birazcık derli toplu. Ve evet, bire bire bırakırsanız bence Phoenix seriyi kazanır. Sizin biraz daha mix yapmanız lazım. Biraz daha kafa karıştırmanız lazım. Ne bileyim, PJ Tucker'ı falan bir ara verin bakayım Devin Booker'a. Hani olmayacak böyle bir şey de. Yani hani biraz absürtleştirmeye çalışıyorum durumu. Antetokounmpo dönerse bence DeAndre Ayton'un etkinliğini çok azaltacak. Yani hani bunu konuşalım. Brook Lopez şu an bunu şey yapamayabilir, çok karşılayamayabilir. Hatta Bobby Portis örneğiniz var. Bobby Portis de bence savunma defekleri olan bir oyuncu.
Tabii canım, yani zaten onu da yapıyor olsa ilk 5 çıkacak yani.
Bu arada şapkadan tavşan falan da çıkarmıyor yani. Bunu 2 sezondur, 3 sezondur girip çat diye oynuyor. Herkes biliyor Bobby Portis'in skor üretebilen bir uzun olduğunu. Hatta biz fantezi canavarları daha da biliyoruz yani. Hani bu gece bana 20 atacak dediğim çok oldu ve attı. Yani hani böyle bir formülde şeyi düşünmek lazım. Ben serinin ana parçasının Antetokounmpo'nun döndüğü takdirde özellikle şey hocam traplere yani özellikle yukarıdaki traplere çok odaklanacağını düşünüyorum Budenholzer'ın. Yani Jrue Holiday ile bunu yapabilir. Şeyle yapabilir. Yedek Connaughton'la yapabilir. Gerekiyorsa ya yani Ford çok iyi bir savunmacı değil. Onu bir tarafa koyuyorum. Ama bence şey ya bu gece oturup evet köşeden bizi yenecekler diyecekleri bir organizasyon değil şu an Phoenix ya. Tamam iyiler ama Mustafa biraz önce örneklendirdi. İkisi toplam 12 sayı atmışlar 6 maçta ortalama. Bu iki oyuncu 13 sayı 14 sayı. 8'inde değil mi biri Mustafa?
Evet.
O civarda Jay Crowder'ın bir maçı var. Mikal Bridges'in de bir çeyreği var galiba. Böyle gerçekten oyuna etki etti. Genel anlamda iki takımı karşılaştırdığımda şey sonucuna varıyorum. Antetokounmpo döner ve Brooklyn serisinin 3. maçından itibaren oynadıkları o evet şu an Antetokounmpo'nun topu elinden çıkardığında bizim koşacak, topsuz koşuları yapacak 2-3 oyuncumuz varsa içinde oynayabilirlerse Phoenix'in bunu savunması çok zor. DeAndre Ayton'un ayakları hızlı olsa bile zor. Çünkü Antetokounmpo ayaklarınızın hızıyla savunabileceğiniz fizikte bir oyuncu değil. Yani hani o bambaşka bir fiziksel kalite gerektiriyor. Burayı delerler gibi geliyor hocam. Middleton'la zaten yani hani Middleton'ın çıktığı seviye son 5 ve 6. maçta hatta Atlanta serisinde çok formda geliyor. Yine aynı şekilde PJ Tucker'ın şutu girmiyor diyoruz. Ama yani PJ Tucker'ın 2 tane köşe şutu bulduğu ve ritim bulduğu çok maç var Milwaukee'nin. Hani bütün maç bulmasına gerek yok. Üst üste 2 tane attı. Ben çok katılıyorum. Yani yarı final ve final performansında PJ Tucker'ın 2-3'lük attı ve Milwaukee'nin ritim bulduğu çok pozisyon var. Hani biraz öyle de bir enerji katıyor sahi içine. Savunmada zaten konuşmaya gerek yok. Bence Jrue Holiday ve PJ Tucker'ın etkin savunması Mikal Bridges ve Jay Crowder'ın iyi savunmacılığından çok daha önemli faktör. Ki bunlar çok formda geliyor. Jrue Holiday şut sokarak geliyor falan. Absürt absürt şeyler. %40'la şut atıyor neredeyse. Ya ben Antetokounmpo faktörünün çok önemli olduğunu söylemekle beraber şey düşünüyorum hocam ya. Ya Milwaukee şampiyon olacakmış gibi hissediyorum şu andan itibaren. Niye bilmiyorum.
Bana da öyle geliyor da çaktırma.
Yani. Ya, bilmiyorum. Şey bu arada normal sezonda 2 kere karşılaştılar. Tam da detaylı vermedik. 2 maçı da Phoenix kazandı. 120'lerin üstünde bitti 2 maçta ve 1 sayı farklı bitti. Biri 125-124, biri 127-128 bitti. Ya bu 2 maçın aynısı şekilde bir kalitede izlemeyeceğiz tabii ki. Çünkü ben eminim ki o maçlarda savunmalar yerlerdedir bazı dakikalarda. Bilmiyorum çok keyifli olacak ya. Milwaukee'de Phoenix final oynuyor. Düşünsenize şu an yani. Çok garip bir şey. Ya. 21. yüzyıl için garip, bizler için de garip yani. Yani sadece yüzyıl için değil, insanlar için de garip.
Ben burada hemen şeyi ekleyeyim. Yannis'i gömdüm şimdi öveceğim. Yannis'in Ben Simmons'tan bir farkı var. Ben Simmons eleştirildi ve eleştiriden daha da çökerek çıktı. Çıkamadı aslında. Boğuldu eleştirilerin içinde. Yannis eleştirildi. Yannis eleştiriye daha çok çalışarak ve sahada daha iyi oynamaya çalışarak yanıt verdi. Yani Yannis zor durumlarda ayakta kalabilen bir karakter olduğunu, o sokaktan gelen kültürle belki de gösterdi. Bu bir liderlik örneğidir. Yani bunu bir kere altını çizelim. Özellikle faul meselesinde mesela işte ikisi de faul atamıyorlar filan, işte şut atamıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu söyleyeyim bir kere Yannis konusunda. Yannis bu tabii ki serinin kaderini etkileyecek çok önemli bir oyuncu ama ben yine de şöyle bir tezim var. Russell Westbrook vaktinde hatırlarsanız Chris Paul'u darma duman etmişti seride ve hatta Chris Paul serinin 6. maçı mı neydi? Elden top verdi Westbrook'a, döndü şut kaçırdı, bir daha top kaybetti ve Westbrook orada Chris Paul'u duman etti. Yani ben benzer bir Jrue Holiday performansı bekliyorum. Chris Paul'un üstüne binecek bir Jrue Holiday performansı bekliyorum. Şu yüzden önemli. Şimdi Chris Paul, tamam işte Paul George'dan falan bahsettik, işte Trae Young çok oynadı, bu tarafta Middleton inanılmaz dakikalar alıyor falan ama Chris Paul da yaşlı yani. Chris, hep LeBron'dan bahsedilir işte, kendi draftından hiç kimse kalmadı. Bir Carmelo oynuyor, o da 8. adam filan diye. Arkadaşlar Chris Paul'un da draftından kimse, Andrew Bogut filan vardı yani o draftta. Yani oradan da kimse kalmadı. O da zaten 2 sene sonrasının draftı. O da geldi 36 yaşına. Şimdi mesela Carmelo o rekor şeyde, Chris Paul hani 35-36 yaş üstünde en çok sayı atan oyuncu oldu playofflarda. Onun rekoru Carmelo'nda 50 atmıştı 2000 yılında da. Ama 2000 yılında finale falan gidemedi mesela şey Utah. Ama Chris Paul'un takımı finalde. Ben Chris Paul'un da ne kadar enerjisi kaldığının o kadar emin değilim. Yani Chris Paul da serinin bir yerinde bana yorulabilirmiş gibi geliyor. Nedense. Çünkü özellikle Phoenix tempoyu itmeye başladığında Chris Paul çok iyi niyetli olmasına rağmen, yani şunun adını koyalım, yarı sahada daha etkili bir oyuncu değil mi Chris Paul? Saha generali olarak. Ama oyunu tempolu hale getirdiğiniz Chris Paul çok uyum gösterse bile ben onun fiziksel açıdan biraz yorulacağını düşünüyorum. Özellikle Jrue Holiday onu çok yıpratacakmış gibi geliyor bana. Ya da tepede kanıtınla falan da savunabilirler duruma göre. Bu benim seriyle ilgili şeylerimden biri. İkincisi Ya Torrey Craig mesela şu an Milwaukee'de olsaydı onun yüzüğü garantilendi bu arada biliyorsunuz. Yani her iki takımda da oynadığı için şampiyon aslında şu an Torrey Craig. Milwaukee'nin personel sorunu var. Mesela dördüncü adam fena değil diyorsun ama Milwaukee'de bir personel sorunu var. Yani şey yapamıyorlar. DiVincenzo'nun da sakatlığından sonra mesela Forbes 5'te 0'la falan başlarsa geçmiş olsun yani. Bench'ten çekebileceği adam kalmıyor. Ama ben Bryn Forbes'un arkadaşlar bu serinin nedense X faktörü olabileceğini düşünüyorum. Yani Bryn Forbes böyle 1-2 maç böyle Danny Green'in yapamadıklarını Bryn Forbes yapabilecekmiş gibi geliyor bana hücumda. Tabii Danny Green savunması anlamında değil. Bir şey daha, bu hakemler belli mi ona bakmadım da Scott Foster maç yönetecekse Chris Paul'un belalısı o, onu da hatırlatayım. Hani 11-12 maç üst üste Scott Foster'ın yönettiği maçları kaybetti Chris Paul. En son bir tane kazandı galiba. Bu da mesela serinin faktörlerinden biri olabilir yazmış Ringer. Ben ona katılıyorum. Onu da söyleyeyim. Şeyi aslında burada sormak istiyorum. Ben sanki biraz burada Mustafa'nın söylediğine yakınım. Şu açıdan yakınım. Tamam Beverly mesela verdiler. Booker'ı yordular ama Clippers çok yorgundu. Şimdi daha biraz daha az dinlenmiş olmasına rağmen şeye göre, Phoenix'e göre biraz daha diri. Yani Clippers'a göre daha diri bir backcourt gelecek önüne Devin Booker'ın. Ve ben Devin Booker'ın seride birkaç maç bayağı kötü şut performansı geçireceğini düşünüyorum. Nedense yani hep böyle Milwaukee eksiklerine rağmen Milwaukee tarafındayım aklım. Yani ben de Milwaukee'nin kazanacağını düşünüyorum. Yannis olmasa da. Yani şu an tamamen iddiaların tersine konuşuyorum. Yani normalde ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beklenti Phoenix 4-2 kazanır. Şu an NBA'de beklenti bu. Ben bunun tersini düşünüyorum. Milwaukee 4-2 kazanacakmış gibi geliyor bana. Bunun da Booker ve Efe'nin söylediği o Chris Paul etkinliğini keserek yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Budenholzer müthiş bir playoff koçu değil. Ama şey de bize gösterdi ki Trae Young'ı çözecek hamleyi yaptı. Bence Booker'ı çözecek hamleyi de yapacak. Chris Paul'u çözemezsiniz. Yani bir yere kadar çözebilirsiniz. Şutu girmezse filan ama Booker'ı bence çözecek gibi geliyor. Sen ne diyorsun bilmiyorum Mustafa.
Ya hocam Chris Paul tamam çok iyi top yönlendirici ama işte Efe'nin vurguladığı gibi yani Crowder ve Bridges şut atamadıktan sonra top yönlendiriciliği hani başka bir yöne evriliyor. Yani Phoenix özellikle Clippers'ın o ilk iki maçına bakın. Yani Chris Paul olmadığı iki maçı da kazandığı maça bakın. Phoenix başka bir takıma evrildi. Ya, tempo takımına döndü. Bayağı akıcı bir takım izledik.
Evet.
Chris Paul bazen bu akıcılığı öldürüyor. Bak Chris Paul'u burada eleştirmiyorum. Yani mükemmel. NBA'in şu an en iyi top yönlendirici.
Taş oluruz zaten canım. Yani, eleştirmiyoruz yani. Point guard yani adam.
Hani Chris Paul'un top yönlendiriciyle birlikte karşısında bir verimlilik alamadığında bu sefer Phoenix'in oyunun durduğunu görüyoruz. Hatta Chris Paul'un bazen Clippers serisinde çok yaptı bunu. Bazen maçı sattığını görüyoruz. Yani işte garip üçlükler attığını görüyoruz. O yüzden böyle bir durumda Phoenix'in verimliliğini düşüreceğini düşünüyorum. Milwaukee açısından da bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi mesela çok garip. Bu seride de birkaç kez oldu. Son maçta Middleton ilk topu kullandı. Berbat bir Milwaukee izledik. Üçüncü çeyrekte tekrar da aynı şeyi yaptılar. Middleton soktu. Farklı bir noktaya evrildi. Ama ben Milwaukee'de Middleton ve Giannis'in ilk topu alan adam olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya zaten Giannis alamaz da. Hani Middleton'ın topu getirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani orada Jrue Holiday'in topu getirmesi, bir şekilde Middleton'ın perdeden çıkarak yani Durant gibi ikinci ya da üçüncü topa el dokunması gerektiğini düşünüyorum. Milwaukee'de bu tip durumda hem Middleton oyunu sırtlamış oluyor hem de Milwaukee'nin verimliliğinin arttığını düşünüyorum. Bu yüzden bu da önemli diye vurgulayayım.
Ya şeyi de ekleyeyim. Efe belki burada bir şeyler eklemek ister. Jrue Holiday tavanıyla tabanı en çok fark eden oyunculardan biri. Yani tavanı adamın Damian Lillard'ı sağdan sürüyor. Tabanı Jeff Tick falan. Yani
NBA'nin en garip oyuncusu diyebilirim.
Yani ben tavan bir Jrue Holiday izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani zirve bir Jrue Holiday öyle geçiyor içimden. Çünkü Jrue Holiday'in de buraları istediği. Yani çünkü herhalde şunu NBA'de herkes kabul ediyordur. Bu şampiyonluk kimin için en anlamlı? Chris Paul için tabii ki yani hani o üstündeki şeyi. Daha Yannis'in yolu
16
var.
16 seneden sonra. Evet,
yani daha Yannis'in yolu var. İşte Jrue Holiday'in daha yolu var. Ama ben Jrue Holiday'in Chris Paul'dan daha az istediğini düşünmüyorum bu şampiyonluğu. Ve tamamen Chris Paul'a çalışacağını düşünüyorum şu an. Ya da Devin Booker'a. Efe senin eklemek istediğin bir şey var mı bu noktada?
Şu parametreyi ekleyeyim. Çok Chris Paul üzerinden konuştuk. Chris Paul'un son maç performansı ile ilgili şey demiştim yani. Kusursuz oynamak zorundaydı hani artık NBA finali görebilmek için hatta Mustafa'nın dediği o satma potansiyelini de kendinde bildiği için yani birçok şey var. Chris Paul defektlerinin çok farkında olacak kadar zeki bir oyuncu. Ve bunları işte bu hataları tekrarlayabiliyor orası da. Hem bence mesela Houston'ın oynadığı NBA finalinde de vardı bu tarz şeyler. Harden'la beraber çıkamadıkları işte bilmem kaç üçlük birlik üst üste kaçırdıkları. Orada mesela akıl koyamadığı dakikalar vardı bir önceki maçlarda. Bunları düşündüğümde yani Chris Paul için son fırsat ama bence yine kusursuz oynamak zorunda. Yani hani kusursuza yakın oynamak zorunda. Her maç en iyi Chris Paul'u görmeliyiz gibi geliyor Phoenix açısından. Ya Devin Booker'ı ben hocama katılıyorum. Bence Budenholzer maç planını yaparken Devin Booker'ın 35'ine 40'ına karşı bir plana daha çok yönelecektir. Ya hani bu da zaten skoru özellikle sıkıştığında tek bir oyuncunun elinden bulabilen bir takımdan bahsediyoruz. Chris Paul'un iyi oynadığı maçlara da bakalım. Devin Booker o maçlarda da birebirler üzerinden çok yüzdeli bir oyunla Phoenix'in devamlılığını sağladı sonuçta. Bir ana faktör daha lazım Chris Paul'un yanında. Devin Booker bakalım ben çok merak ediyorum. Jrue'deyim ne derece NBA finaline çıkacağını. Çünkü ikiniz de söylediğiniz çok bu arada ezan girdi sanırım.
Evet evet. Bir yandan Aziz Allah
ya ben de şeyim yani. Milwaukee'nin daha konsantre olacağını zannediyorum.
Teşekkürler Efe. Mustafa senin notun var mı? Şeye geçeceğim çünkü yavaş yavaş seri ne olur falan da sormak istiyorum size.
Yok başka bir notum yok.
Önce ben bir isteğimi dile getirmek istiyorum burada. Yani istek derken dilek tabii ki yani böyle olursa güzel olur. Şu eski logolar olursa sahada çok sevineceğim. Ya yani böyle NBA TV, YouTube TV diye böyle garabet bir şey koyuyorlar ya ortaya. Onu sevmiyorum. Yani böyle eski Larry O'Brien kupası ne bileyim işte böyle takım logosuyla birleşmiş güzel oluyor. O zaman şeye geçelim. Efe'den analizleri aldık. Mustafa'dan çok teşekkür ediyorum. Güzel bir seri bizi bekliyor bu arada tabii ki. Sorum şu. James Harden'ın olmadığı ama eski takım arkadaşları PJ Tucker ve Chris Paul'un olduğu NBA finalinde kim kaç kazanır? Veri şeylerden hareketle ne diyorsun Mustafa sen?
4-2 Milwaukee diyorum.
4-2 Milwaukee. Evet. Ben Mustafa'ya katılacağım. Zaten kendi fikrimi de söyledim. Bu ekip biraz Milwaukee'ci çıktı. Phoenix'liler bizi taşlayacak yakında. Phoenix Türkiye ki, hesabı falan var mı?
Ki biliyorsun Milwaukee'yi çok izlemeyi sevmem ama yani.
Ya biraz Yannis'i izlemek bazen yoruyor insanı.
Var Phoenix Türkiye hesabı var.
Phoenix Türkiye hesabı var.
Eleştiri alınca da engelliyor direkt.
Öyle mi? Türkiye'de eleştiri alınca engellemeyen var mı?
Çok az. Sen engellemiyorsun hocam.
Ya ben o cevap vermiyorum. Öyle söyleyeyim. Peki benim de fikrim 4-2 Milwaukee'nin seriyi kazanacağı yönünde ve unutulmaz bir Jrue Holiday performansı izleyecekmişiz gibi geliyor bana. Her ne kadar tabii ki yani bu final şey değil sonuçta işte Brooklyn Lakers finali gibi kadar izlenmeyebilir. Ama şunu da tekrar altını çizmek istiyorum Efe'ye dönmeden. Bu final en azından bir şeyler bazı nesnel koşullar çok iyi durumda değilken doğru işleri yapabilen takımların da şampiyon olabileceğini göstermesi açısından önemli. Sonuçta bu takımları buraya birileri itmedi. Kendi emekleriyle geldiler. Ve ya şansı değerlendirmek önemli. İşte Türkiye milli takımı şansı değerlendiremedi. Yunanistan'a yenildik 81-63. Bazen şans ayağınıza gelir ve değerlendiremezsiniz. Bu takımlar değerlendirdiler. O yüzden bu çok kıymetli.
Ama buradan Türkiye'ye girmeyelim hocam. Ya,
çok dertliyim. Zaten...
Bir saat oldu daha hocam lafını açmadı.
Ben de diyorum ne zaman girecek Türkiye'ye?
Ya dedim ki şey maçından önce Milwaukee'nin işte Atlanta 6. maçından önce Türkiye maçını izleyeyim. Sinir krizi geçirdim. Yani Kostas, Sulukas, Larenzakis, Papayannis kadrosuna yenilmek yeterince sinir bozuyor. Üstüne açtım bir şiir gibi Chris Middleton'ı izleyince 3. çeyrek biraz moralim yerine geldi. Öyle söyleyeyim ben.
Efe'yi tahmin ettim.
Milli takımda Cedi'den beklenti, yani expectation reality durumu vardır ya. Expectation Chris Middleton, reality Cedi Osman gibi oldu.
Yani expectation Paris, gerçekler Bağcılar bir performans izledi. Ya Cedi ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Biraz sinirliyim ben o konuda. Şimdi ben aslında burada Efe'nin de fikrini merak ediyorum. Milwaukee dedin ama yani hani kaç Milwaukee? Mesela 7'ye uzar mı? Bu arada tekrar söyleyeyim.
Ben bir şikayet koyacağım hocam.
Tamam peki dinleyelim madem seni.
Yani Antetokounmpo'nun sağlıksız olduğu ve gerçekten seriye dönemediği, döndü veya oynayamadığı bir ortamda Phoenix'i daha şanslı görüyorum. Yani bunu şerde koymam lazım. Ama Antetokounmpo'nun döndüğü ve gerçekten buralı alanda da artık hani çok daha opsiyonu olan bir takım için Milwaukee'nin seri 4-2 geçebileceğini düşünüyorum. Antetokounmpo geçiyor. Ya benim biraz hissiyatım şu. Ben bu NBA finalinde 7. maç göreceğimizi düşünüyorum. Niyeyse. Çünkü bu NBA finali 7. maçı hak eden bir isim de çıkıyor sahaya. Yani Phoenix Suns Milwaukee Bucks finalinin 21. yüzyılda ilk defa oluşu, işte bu takımın ilk defa finalde oluşu ve NBA finalini 7. maça götürmeyi potansiyelini arttırıyor. Biraz seri 5.5 üstü olur gibi bir tahmin yapayım. Ama ne olursa olsun Tory Craig şampiyon olur.
Efe bizde zaten ikinci maç Antetokounmpo dönecek diye.
Şöyle 1.0'lık bir oranla bahisini yapıyorum.
James Harden olamaz. James Harden şampiyon. Ya ben şöyle söyleyeyim. Nedense içimden bir ses. Yannis dönmese de bu kadronun, Milwaukee'nin bir şekilde kupaya uzanacağını söylüyor. Ya çok underdog şu an bu takım. Yani altını çizeyim, bu takım underdog ve bütün bahis sitelerinde Phoenix favori şu an. Hem şampiyonluğun favorisi, tekrar hatırlatıyorum. Hem ilk maç kesin favoriler zaten. Yani Yannis yokken kesin alacak gözüyle bakıyorlar. Ya ben o işin o kadar kolay olmayacağını ve biraz sürpriz performanslar izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Brook Lopez, Chris Middleton ve Jrue Holiday Yannis yokken hayatlarının en iyi topunu oynadılar. Yani en iyi topunu oynadılar ve bir mesaj verdiler. Bu mesajın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Chris Paul'un 41 sayı 8 asistinin yanında kaynamaması gerektiğini düşünüyorum ben.
Ben hatırlıyorum bu arada size yani. Ama gücünün yeteceğini düşünmüyorum.
Doğru, gücü yetmiyor bazen. Bazı takımların ne kadar iyi oynar sonrasının gücün yetmediğini söyleyebiliriz. Hadi iddiamı da geliştiriyorum. Brian Forbes'dan da böyle bir iki maç böyle çift taneli katkı alacağız. Ben bayağı sallıyorum var ya.
Hocanın beyaz topçu sevgisi, kısa boylu.
Beyaz değil. Bir dakika. Buraya giriyorum. Öyle bir şey yok. Ben ırkçı değilim oğlum, sakin.
Tamam, onu demiyorum canım. Hani...
Ya Joe Ingles'ı seviyorum diye beyaz topçu seviyor olmuyorum ya, ben.
Mustafa, biraz daha onu daha daraltmamız lazım. Beyaz değil de Spurs topçusu olunca bir çıldırıyor hocam.
Evet, öyle diyelim. Hemen karşı şeyimi de söyleyeyim. Doncic'e mesela biraz kıl oluyorum. Carlisle hocamı yediği için. Onu da söyleyeyim. Ben böyle ne yaptığı belli olan adamları biraz seviyorum. Bir de Spurs tedrisatından geçen adam şeydir yani böyle... Okuma yazma bilir filan. O gözle baktığım için ben her zaman severim.
Peki. Ama şunu bir söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Yani Phoenix gerçekten çok değerli bir başarı gösterdi. Tabii. Ama özellikle Yanis döndükten sonra da Clippers'tan sonra çok acayip sert bir savunmayla karşılaşacak. Bunu göreceğiz yani sahada.
Katılıyorum buna. Peki peki sen seri tahminini tam söylemedin bize bu arada Efe. Biz 4-2...
Antetokounmpo en az 5 maç oynarsa 4-2 Milwaukee diyorum. Antetokounmpo 3 veya 4 veya daha az maç oynarsa 4-3 Phoenix diyorum.
Güzel. İfleri koydu. Işte. İfleri koydu adam.
İddiacı adam. Net
İddiacı adam. Şeyleri böyle. Sayı farklarını da.
Doncic'e ne zaman kıl olduğunuzda Olimpiyat'ta Lilfane'ye karşı oynadığı maçı açıp izleyin hocam. Boş verin.
Ya Doncic'in oyununa hayranım da böyle molada Rick Carlisle hocamı dinlememek filan. dünkü bebek. Yani neyse, bir şey demiyorum ben. saygı öldü kardeşim bu gençler filan diye böyle. Arkadaşlar bu arada Efecan'ın cep telefonu numarasını Twitter adresine yazacağım. Maçlar kaç sayı farkla biter diye de ona sorabilirsiniz.
Oyuncu 600 maç sonu her şey var, buyurun.
İlk korneri Chris Paul atar filan diye böyle.
Jrue'de
17.5 üstü alın. Peki. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son sözlerinizi.
Teşekkür ederim.
Peki Mustafa, ben teşekkür ederim. Efe, senin son söylemek istediğin bir şey var mı, unuttuğun ya da?
Hepimizin de ağzına sağlık. Çok keyifli programda. Güzel bir final izleyelim umarım.
Peki, ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. NBA finali devam ederken yapabilirsek bir yayın yapmayı düşünüyoruz. Yine benim içimde kalacak, onu da söyleyeyim. Milli takımla da ilgili bir program taslağı var aklımda.
3 saat sürecek.
yani çünkü... Ergin Ataman döneminden beri milli takımın bir tane başarısı yok.
Bence solo yap bu arada.
Tamam. Ya da Atakan'ı
Atakan'ı
mı çağırsam? Avukat bir arkadaşımız var bizim arkadaşlar. Bir kere yapmıştık yine. 3,5 saat yaparız
herhalde. Bence solo çok güzel. Çünkü sen Türkiye'yi eleştirirken çok acayip zevkli oluyor. Bence solo yap yani.
Bazen otosansür uyguluyorum ama bazı konularda. Peki. Burada sonlandırıyorum programı arkadaşlar.
Konuşmak isterseniz moderate ederim hocam ben.
Tamam. Peki. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgili dip çizgi dinleyenleri, hoşça kalın. Selamlar. Sağlıcakla.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.